İhsan ve Davranışı, Doğan Güzeloğlu. İkinci kaset B yüzü, sayfa 36. Yenilen, içilen maddelerle davranışın herhangi bir ilişkisi var mı? Bu tip sorularla fizyolojik, yani psikososyal, psikosilojikal, affedersiniz, burada çok karmaşık bir terim var. İngilizce bunu okumakta güç çekiyorum. Devam ediyoruz. Bu tip sorularla fizyolojik psikoloji uğraşır. Fizyolojik psikoloji genel anlamda tanımlandığında biyolojik süreçlerle davranış arasındaki ilişkiyi inceler. Duyu organlarının yapısı ve işleyişi, kana karışan hormonların fizyolojik sisteme ve dolayısıyla davranışa olan etkisi de bu inceleme konusu içine girer. Nörologların üzerinde çalıştığı konular davranışı ilgilendiriyorsa fizyolojik psikolojinin ilgi alanı içine girer. Örneğin, beynin hangi bölgesi konuşma davranışını denetler? Dışarıdan gelen uyarıcıların türü ile beynin uyarıldığı bölgenin davranış yönünden önemi nedir? Psikofarmakoloji adıyla son yıllarda gelişen bir dal, alınan değişik ilaç türleri ile bireyin duygu, düşünce ve davranış arasındaki ilişkiyi inceler. Psikofarmakoloji, fizyolojik psikolojinin bir alt dalıdır. Gelişimsel psikoloji, alt yan başlık. Gelişimsel developmental psikoloji, bireyin kronolojik yaşıyla onun davranışının türü arasındaki ilişkiyi inceler. Ali Güler Yüz'ün çocuğu ortaokuldadır ve matematik dalında bazı sorunları vardır. Acaba matematik kavramlarını öğrenmedeki kolaylıkla bireyin yaşı arasında bir ilişki var mı? Böyle bir soru gelişimsel psikolojinin inceleme konusu içine girer. Duyu organlarının yaşın ilerlemesine paralel olarak nasıl geliştiği, konuşma gibi oldukça karmaşık önemli bir davranışın hangi yaş aşamalarında ne gibi bir gelişim basamakları gösterdiği, gelişim psikologlarının üzerinde çalıştığı sorunlara birkaç örnek oluşturur. Gelişimsel psikolojinin diğer bir konusu da çocuğun içinde büyüdüğü çevre özellikleriyle onun geliştirdiği davranış türleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bireyin gelişmesinde çevrenin rolünü incelemek, günümüzde gittikçe önem kazanan bir araştırma konusudur. Aile içindeki etkileşimlerin türü çocuğu ne biçimde etkiler? Boşanmış anne ve babanın çocukları, boşanmamış anne ve babanın çocuklarına kıyasla farklı bir gelişim gösteriyorlar mı? Okul çevresi çocuğu hangi yaşlarda ve nasıl etkiler? Günümüzde gelişim psikolojisi çocuğun gelişimiyle ilgilendiği kadar yaşlılık konusuyla da ilgilenir. Benim Amerikan toplumunda gözlediğim önemli farklılıklardan biri bireyin anne ve babalarıyla olan ilişkileriyle ilgilidir. Yaşlı ana babalar çocuklarıyla beraber olmak yerine genellikle kendi başlarına kalmayı tercih ediyorlar. Aynı gözlem onların çocukları için de geçerli. Onlar da yaşları ilerledikçe anne babalarından olabildiğince bağımsız olmaya çabalıyorlar. İyice yaşlanan anne babalar kendi kendilerine bakamaz hale gelince yaşlı kimseler için yapılmış hastane türünden huzur evlerine gitmeyi, çocuklarının yanında kalmaya tercih ediyorlar. Bayramlarda ya da ayda bir çocukların tarafından ziyaret edilmek onlara doğal ve yeterli geliyor. Gözleyebildiğim kadarıyla Amerikan toplumundaki yaklaşım Türkiye'de bugün için geçerli olan yaklaşımdan farklıdır. Dipnot: Türkiye'yi son ziyaretimde büyük şehirlerde huzur evi sayısının artmakta olduğunu gözledim. Huzur evleri gittikçe endüstrileşen her toplumun kaçınılmaz bir parçası oluyor. Ana metinden devam ediyoruz. Dede ve büyük annenin yakında olduğu ve torunlarıyla isteyerek ve severek sıkı ilişkiler içinde bulunduğu bizim geleneksel geniş kapsamlı aile yaşantımızda, bireylerin kendi ufak çekirdek ailelerinin dışına çıkamadığı, Amerikan tipine uygun dar kapsamlı bir aile yaşamı birbirinden farklı iki aile ortamını oluşturur. Gelişimsel psikoloji, bu farklı ortamların çocukların gelişimini hangi biçimlerde ve hangi derecelerde etkilediğini araştırır. Yan başlık: Kişilik psikolojisi. Kişilik, yani personality psikolojisi, bireylerin kendilerine özgü davranış, düşünce ve duygu biçimleriyle ilgilenir. Ali Güler Yüz, doktorun önemli belirtmesine rağmen yine de sabah kahvaltısında yumurta, reçel ve yağ kullanmaya devam eder. Sağlıkla ilgili bu tutum Ali Bey'in sürekli özelliklerinden biri mi? Kızının matematik öğretmeniyle görüşmek için müdürden işten erken çıkma izni istemeyi ihmal edişi Ali Bey'in sağlığı konusunda takındığı tutumu hatırlatmıyor mu? Günlük yaşamı içinde birey her an hem çevresiyle hem de kendisiyle sürekli etkileşim halindedir. Birey bu tür etkileşimlerde bulunurken kendine özgü duygu, düşünce ve davranış özellikleri gösterir. Davranış ve düşünce ve duygu özelliklerini incelemeyi kişilik psikolojisi üstlenmiştir. Kişiliğin nasıl ortaya çıktığını araştıran kişilik psikolojisi, kişiliğin yapılaşmasını etkileyen değişkenleri çeşitli boyutlarda inceler. Sayfa 38. Örneğin Ali Güleryüz'ün ana babasında da aynı ihmalkar tutum gözlenebilir mi? Genetik biyolojik yaklaşım boyutu. Ali Bey'de gözlediğimiz bu davranış onun içinde yetiştiği yakın çevresinin bir ürünü mü? Kültürel yaklaşım boyutu. Ali Bey'in kendine özgü gözlem ve yaşantıları mı onun yaşama bakış biçimini belirler? Fenomenolojik yaklaşım boyutu. Kişilik psikolojisi bunun gibi değişik yönleri inceleyerek bireye özgü davranış, düşünce ve duygu biçimlerinin temelinde yatan genel yapıları bulmayı amaçlar. Yan başlık, sosyal psikoloji. Bireyler birbirlerinden yalıtılmış olarak kendi başlarına yaşamazlar. Günlük yaşamın akışı içinde diğer kimselerle yüzlerce, binlerce etkileşim içine girerler. Örneğin Ali Güleryüz'ün sabah kalkar kalkmaz sigara yakması onu karısıyla belirli bir etkileşim içine sokar. Otobüse binerken otobüs şoförüne selam vermesi onun bir gün içinde yapacağı yüzlerce sosyal etkileşimin bir başlangıcını oluşturur. Bireylerin birbirleriyle etkileşimini inceleyen psikoloji dalına sosyal psikoloji adı verilir. Sosyal psikolojinin araştırma kapsamı içine kişilerin birbirlerini algılamasında etkisini gösteren önemli değişkenleri olarak tutumlar, kişisel çekicilik, uyma, itaat, boyun eğme, sosyal normlar, ikna etme ve edilme ve benzeri gibi ileride ayrıntılarıyla ele alacağımız konular girer. Yan başlık, bireysel psikoloji. Ali Güleryüz'ün sabahleyin kalkınca sigarasını yakabilmesi, aynaya bakınca kendisini tanıyabilmesi, mutfaktaki eşyaların yerini bilebilmesi onun belleğiyle gerçekleşir. Bellek yani hafıza, memory nedir? Sorusunu bilişsel psikoloji inceler. Algılama, düşünme, hatırlama ve unutma, problem çözme ve dil davranışlarının altında yatan süreçler konusunda yapılan araştırmalar bilişsel psikolojinin kapsamı içine girer. Ali Bey, kızının matematik öğretmeniyle görüşmesi gerektiğini hatırlamıştır. Ne var ki müdürden bu konuda izin almayı unutmuştur. İnsanlar niçin bazı bilgileri hatırlar, diğer bazı bilgileri unuturlar? Bu sorular bilişsel psikolojinin inceleme alanı içine girer. Yan başlık. Klinik ve danışmanlık psikolojisi. Ali Güleryüz'ün günlük yaşamından verdiğimiz kısa anlatım, karısıyla ilişkisinin pek sağlıklı olmadığını ortaya koyar. Ali Bey'in karısıyla ilişkilerinin doyumsuzluğunun temelinde hangi etkenler vardır? Niçin günde 2 paket sigara içmeye devam ediyor? Doktorun kesin uyarılarına rağmen niçin sağlığını korumamakta ısrar ediyor? Bu gibi soruları araştırmak ve bireye düşünsel, duygusal ve davranışsal düzeyde yardımcı olmak, çevresiyle daha uyumlu bir ilişki kurmasını sağlamak, klinik psikolojinin amaçları içine girer. Düşmanlık, counseling, psikolojisi ise bireyin kendi yaşamının değişik yönleriyle ilgili kararlar vermesine yardımcı olabilecek bilgi ve yetenekleri bireyde geliştirmeyi amaçlar. Örneğin bir genç danışman psikoloğun yardımıyla kendi kişiliğine, arzu ve isteklerine, tutumlarına, bireysel değerlerine ve ilgi ve yeteneklerine en fazla uyan mesleğe yöneltilir. Yan başlık. Sayfa 39. Yan başlık. Okul ve eğitim psikolojisi. Hangi konu kime ve nasıl öğretilmelidir sorusuyla okul ve eğitim psikolojisi ilgilenir. Eğitimde verimin en üst düzeye ulaşması için öğretmen nasıl yetiştirilmeli? Öğretim programı gerek içerik gerek biçim olarak nasıl düzenlenmeli? Sınıf ortamını etkileyen değişkenleri nasıl değerlendirmeli gibi sorular okul ve eğitim psikolojisinin ilgilendiği konulardan birkaçını örnek oluşturur. Ali Güleryüz'ün kızının matematik öğretmeniyle görüşmesini gerektiren sorunlardan bazılarının okul ve eğitim psikolojisini ilgilendireceğinden emin olabiliriz. psikolojinin bu dalı, psikoloji biliminin bulguları çerçevesinde okul ortamını ve eğitim sürecini en etkin düzeye getirmeyi amaçlar. Endüstri psikolojisi, gen başlık. Endüstriyel psikoloji, belirli bir işe uygun kişiyi veya belirli bir kişiye en uygun iş seçmeyle ilgilenir. Endüstriyel psikolog hem araştırmayla hem de uygulamayla ilgilenir. Örneğin bir endüstri kuruluşunda yeni bir makine geliştirilirken değişik seçenekler arasından hangi makinenin düzeninin en düşük hata riskiyle çalışabileceğini endüstriyel psikolog araştırır. Ayrıca bu endüstri kuruluşunda çalışan bireylerin işten doyum almalarını sağlamayı ve üretimde verimlilik düzeylerini yüksek tutabilmeyi amaçlayan çevresel, psikolojik ve sosyal düzenlemeler getirir. Örneğin Ali Bey'in çalıştığı yerin orada çalışanların daha etkin ve verimli bir biçimde nasıl etkileyebileceğini endüstriyel psikolog araştırır ve belirli çözüm yolları önerir. Yan ana başlık. Yeni gelişen psikoloji alanları. Toplum yaşamı karmaşıklaşıp bireyin davranışlarının kökenleri aydınlığa kavuştukça yeni psikoloji alanları oluşur. Bunlardan bazılarını kısaca şöyle tanımlayabiliriz. Adalet psikolojisi. Yasaların hem yapımı hem de uygulanması yönleriyle ilgilenir. İnfaz sistemlerinin verimliliği, hapishane ve ıslahanelerdeki koşulların bireyleri nasıl etkilediği bu alanın ilgi konuları içine girer. Bakınız RMF 1988. Bilgisayarların gelişmesi ve günlük yaşamın farklı yönlerinin etkisi altına alması, psikologların konusuyla ilgilenen psikologlar, affedersiniz bir satır atlaması oldu zannedersem, baştan alıyorum paragrafı. Bilgisayarların gelişmesi ve günlük yaşamın farklı yönlerinin etkisi altına alması, psikologların konuyla ilgilenmesine ulaşmıştır. Yapay zeka konusuyla ilgilenen psikologlar, bireyin düşünce süreçlerini ve zihnin işleyişini taklit edebilen bilgisayar programları geliştirmeye çabası içindedirler. Örneğin, bir dilden başka bir dile bilgisayar aracıyla çeviri yapabilme olanağını bu tür psikologlar araştırır. Çevre psikolojisi de yeni gelişen bir dal olarak bireyin veya grubun davranışını etkileyen çevresel değişkenleri inceler. Çevresel etkenler renk, mekanın boyutları, ısı, ışık gibi fiziksel değişkenler olabileceği gibi bireylerin belirli toplumsal olayları, cenaze, düğün, cinayet, evlenme, kız kaçırma gibi yaşadığı boyutları belirten değişkenler de olabilir. Sağlık psikolojisi, psikoloji ve tıp alanlarında gittikçe kabul edilen bir yeni bir alandır. Günümüzde geleneksel tıbbın yerine yeni bir bilimsel yaklaşımı temsil eden modern tıp anlayışı geçerlidir. Geleneksel tıp modeli içerisinde geliştirilmiş olan medikal biyolojinin insan sağlığı ile ilgili bütün konuları kapsadığı varsayılıyordu. Sayfa 40. Modern tıp içinde biyopsikososyal modeli geliştirmiş ve medikal biyolojinin yerini almıştır. Sağlık psikolojisi yeni geliştirilen biyopsikososyal modelin bir bölümünü oluşturur. Genel olarak görevleri 20. yüzyılın son çeyreğinde elde edilen araştırma bulguları ışığında davranış organizasyonları ve bunların değişiklikleri yapmak davranış organizasyonları ve değişiklikleri yapmaktır. Bunlar 1. Sağlığı korumak, 2. Sağlığı geliştirici davranış ve yaşam biçimleri geliştirmek, 3. Hastalıklardan korunmak ve hızla iyileşmek, 4. Sağlık bakım sistemlerini işlevli kılmak olarak tanımlanmıştır. Sağlık, hasta ya da sakat olmama hali değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanır. Modern tıbbın temelini oluşturan biyopsikososyal modele göre bu yapılar birbirlerinden bağımsız işlemezler. Sağlık psikologları zihnin bedeni nasıl etkilediğini araştırırlar. Bu tür araştırmalardan elde edilen verileri insanın sağlıklı yaşam kalitesini yükseltmede uygularlar. 20. yüzyıl başlarındaki ölümcül hastalıklar birden ortaya çıkan ve hızla sonuçlanan akut enfeksiyon hastalıklarıydı. Bugün ise ölümcül hastalıklar kanser ya da kalp rahatsızlıkları gibi kronik özellikte. Yaşama biçimimiz ve kararlarımızla sağlıklı yaşamayı ya da hasta olmayı seçebiliyoruz. Sağlık psikolojisi açısından önemli olan bireylerin semptomatik dönemlerdeki sağlığa ilişkin değerlerini sağlık davranışlarını taramak ve bilişsel davranışsal yaklaşımlar uygulayarak bireyin sağlığının her yönüyle gelişmesine olanak sağlamaktır. Spor psikolojisi yeni gelişen bir psikoloji alanıdır. Doktor Ergun Başar, Uygulamalı Spor Psikolojisi adlı kitabında spor psikolojisinin ilgi alanlarını şöyle sıralar. 1. Sportif etkinliğin psikolojik özellikleri. 2. Sporcuların sportif etkinliklerini sürdürmeye hazır oluşlarının psikolojik analizleri. 3. Spor ve kişilik. 4. Sporda küçük grupların psikolojisi. 5. Sporcu seçiminde psikolojik ilkeler. 6. Sporcu hazırlanmasında iradenin rolü. 7. Sporcuların yarışmalara hazırlanmalarında psikolojik yöntemler. Alt ana başlık 4. Araştırma yöntemleri. Giriş. Bilimi diğer uğraş dallarından ayıran en belirgin özellik kullandığı yöntemdir. Bilimsel yöntem verileri toplayışı ve analiz edişi yönünden diğer bilgi edinme yöntemlerinden ayrılır. Bilimsel yöntemi ayırt edici özellikleri şöyle sıralayabiliriz. 1. Düzenlidir. Belirli bir konuyu gelişi güzel değil, belirli bir düzen çerçevesinde adım adım inceler. 2. Veriye dayanır. Bilimsel yöntem, doğanın belirli bir yönüyle ilgili toplanmış verilerle uğraşır. Olmayan, gözlemlenemeyen, donana geçirilemeyen süreçlerle ilgilenmez. Sayfa 41. 3. Nesneldir. Bilimsel yöntemin bir kişinin algılayışı ya da otoritesini aşan bir yönü vardır. Bilimsel araştırma yapmak için eğitilmiş herhangi bir kimsenin tekrarlayabileceği biçimde sorunlar belirlenmeli, tanımlar yapılmalı, verilerin toplanması ve analizi ortaya konmalıdır. 4. Analitiktir. Bilimsel yöntem olguları parçalarını ayırarak ve her bir olgunun altında yatan temel değişkenleri birbirlerinden yırtarak inceler. Bu inceleme sonucunda neden sonuç ilişkilerine ulaşır. 5. Tekrar edilebilir. İlgilenilen konu doğanın bir parçası olarak tekrar tekrar gözlemlenebilen bir konu olmak zorundadır. Yalnız bir kere olan ve bir daha ortaya çıkmayan olayları bilimsel yöntemlerle inceleyemeyiz. Psikolojinin kullandığı değişik yöntemler vardır. Hangi psikolojik araştırma yönteminin kullanılacağını, incelenen konunun türü, psikoloğun araç ve gereç olanaklarının sınırı ve araştırmanın içinde yapıldığı ortamın koşulları saptar. Aşağıda günümüzde kullanılan psikoloji araştırma yöntemlerini özet olarak gözden geçireceğiz. Daha ayrıntılı bilgi için okuyucu, Karakaş 1988 ve Tevrüz 1989'dan yararlanabilir. Yan başlık, deneysel yöntem. Deneysel yöntemin en belirgin özelliği, deney yoluyla değişkenler arasındaki ilişkileri keşfetme çabasıdır. Değişkenler, yani variable, gözlemlenebilen ve farklı değerler alabilen özellikler olarak tanımlanır. Örneğin, cinsiyet bir değişkendir çünkü gözlenebilir bir özelliktir ve erkek dişi olmak üzere iki farklı değer gösterir. Gözlenebildiği ve hafiften ağıra doğru farklı değerler alabildiği için ağırlık başka bir değişken olarak tanımlanabilir. Cinsiyetle ağırlık arasında bir ilişki var mı sorusu iki değişken arasında olasılığı bir ilişkiye yöneliktir. Aynı biçimde bireyin yaşı ve öğrenme yeteneği yeri ayrı değişkenlerdir ve yaşla öğrenme yeteneği arasında ne tür bir ilişki var sorusu bir araştırma konusu olarak ele alınabilir. Deneysel yöntem konuya belirli bir yaklaşım tutumunu belirtir. Değişkenlerin değerleri denetim altında tutulabildiği ortamlarda deney yapılır. Bu ortamı gerçekleştirebilmek üzere laboratuvarlar, deney odaları geliştirilir. Deney odaları incelenen değişkenlerin değerlerini saptamaya olanak sağlar. Deneysel yöntemde kullanılan değişkenler bağımsız ve bağımlı değişken olarak iki grupta toplanır. Sayfa 42. İçilen alkol miktarı ile el titremesi arasında bir ilişki olup olmadığını anlamak için bir deneysel araştırma planlandığını düşünelim. Bu amaçla birbirleriyle yaş, cinsiyet ve diğer önemli değişkenler yönünden denkleştirilmiş 5 grup alınsın. Birinci gruptakilere 10, ikinci gruptakilere 20 ve 10'a gram artışla devam ederek sonunda 5. gruptakilere 50 gram alkol verilsin. Her bir grupta el titremesi alkol verilmeden önce ve alkol verildikten belli bir süre sonra ölçülsün. Deneyde alkol bağımsız, el titremesi bağımlı değişkendir. bir değişkenin miktarına bağımlı olarak öbür değişkenin değerinde bir farklılık gözleniyorsa ilişki bir kural olarak ifade edilir. Bilimsel kuramlar ise bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi daha karmaşık ve soyut düzeyde belirten ifadelerdir. Deneysel yöntemi kullanabilme olanağı olduğu sürece psikologlar bu yöntemi kullanmayı yeğlerler. Fakat deney odasında sokulamayan psikolojik araştırma konuları vardır. Bu nedenle başka psikolojik yöntemler geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntemlerden biri aşağıda ana hatlarıyla inceleyeceğimiz gözlem yöntemidir. Yan başlık. Gözlem yöntemi. Deneysel yöntem her araştırma konusunda kolaylıkla uygulanamaz. Çünkü incelenen olayın altında yatan değişkenler her zaman deney odasına denetlenip ölçülemez. Bu nedenle gözlem yöntemi psikolojide sık sık kullanılır. Bu yöntemin diğer adı observation'dır. Gözlem yöntemi belirli bir davranış olayını etkilemeden olduğu gibi gözleyerek daha iyi anlamak için kullanılır. Elimizde olanaklar olsa ve hem yasal ve hem de ahlaki yönden sakıncası olmasa, Ali Güler Yüz'ün evinde ve iş yerinde TV kameraları kullanarak onun günlük davranışını onun haberi olmadan gözleyebiliriz. Böylece gözlem yöntemini kullanarak Ali Güler Yüz'ün çocukları ve eşiyle kurduğu ilişkinin teyiniyle ilgili bazı bilgiler elde ederiz. Ali Bey'in günlük yaşamında yer alan değişkenlerin tümünü bir deneysel koşullar altında incelememiz olanağı bulunmadığı için onun yaşamıyla ilgili veri toplama amacımızda doğal gözlem yöntemi daha uygun düşebilir. Gözlem yöntemi bir bilimin ilk gelişim aşamalarında daha sık kullanılır. Yapılan gözlemler değişkenler arasındaki ilişkiler olduğu sonucuna götürürse daha ayrıntılı ve yeni araştırmalar düzenlenir. Gözlem yönteminin verdiği bilgi bilimsel gelişimin ilk aşamasını oluşturur. Gözlem aşamasından sonra deneysel yöntem kullanılır. Daha önce gözlem yöntemiyle saptanan ilişkileri incelemek bilimin gelişiminde ikinci aşamayı oluşturur. Örneğin Ali Bey'in gece yatağında rahat uyuma derecesiyle o gün içtiği sigara miktarı arasında bir ilişki gözlediğimizi varsayalım. Sayfa 43. Bu gözlemsel aşamadan sonra kaç sigaranın ne kadar rahatsızlık getirdiğini daha deneysel bir yöntemle inceleyebilecek duruma geliriz. Gözlem yöntemi son derece yoruma açık bir yöntemdir. Gözlenilen olayın ne olduğu yoruma açık olduğu gibi niçin olduğu sorusuna da cevap veren ve olayın altında yatan nedensel düzenin açıklanması da yoruma göre değişebilir. Görüldüğü gibi farklı beklentileri, eğitimleri ve anlayış biçimleri olan bu bilim adamları aynı olayı gözledikleri halde gözledikleri olayın ne olduğu ve niçin ortaya çıktığı konusunda birbirleriyle anlaşamayabilirler. Görüldüğü gibi gözlemsel deneyin öznel yorumlara pek açık kapı bırakmayacak biçimde yapılaştırılması önemlidir. Böyle bir yapılaştırma gözlemlere nesnellik getirir. Yukarıda söylediğimiz türden öznel algılama ve yorum ayrılıklarını ortadan kaldırır. Gittikçe gelişen görsel ve işitsel kayıt aletleri gözlem yönteminin daha nesnel bir biçimde yapılaştırılarak bilimsel araştırmada kullanılmasına yardımcı olmuştur. Yan başlık. Tarama yöntemi. İncelenmek istenen olayı doğrudan gözleme olanağı olmadığı zamanlarda soru listesi aracılığıyla ve mülakat yöntemiyle dolaylı bir biçimde gözlemlemede bulunulur. Örneğin Ali Güler'e sorulacak sorular sorarak onunla değişik zamanlarda mülakatlar yaparak evdeki ve işteki günlük yaşamıyla ilgili temel değişkenleri öğrenebiliriz. Tarama yöntemi survey metot, pazar araştırmalarında siyasal oyların dağılımının belirlenmesinde kamuoyu yoklamalarında sık sık kullanılır. Sorulan soruların içeriği, soruluş biçimi, sıralanması, birbirleriyle ilişkisi, soruları soran kişinin sorma biçimi ve soruyu cevaplayan kişiyle ilişkisi göz önüne alınması gereken önemli yönlerdir. Sayfa 44. Kimlere soruların verildiği ve elde edilen bulguların kimlere ne ve ne derece genelleştirilebileceği dikkat edilmesi gereken yönlerden birkaçıdır. Yan başlık. Test yöntemi. Test yöntemi psikolojinin önemli araştırma yöntemlerinden biridir. Önceden koşulları belirlenmiş durumlar yaratarak bireylerin bu koşullar içinde nasıl davrandığını gözlemek için kullanılan araç veya aygıta test adı verilir. Bireylerin birbirlerine göre nasıl bir sıralanma içinde oldukları testler yoluyla ortaya çıkartılır. Örneğin müzik yetenek testi verilerek bir grup kişinin müzik yeteneği yönünden nasıl bir sıralanma içinde oldukları ortaya konur. Aynı biçimde bireylere zeka testi verilerek birbirlerine göre nasıl bir zeka sıralanmasında oldukları gözlenebilir. Günümüzde davranışın hemen hemen her yönüyle ilgili geliştirilmiş testler vardır. Örneğin tutum testleri, zeka testleri, yetenek testleri, kişilik testleri, kaygı testleri, benlik bilincinin türünü inceleyen testler ve benzeri gibi. Test alanı son derece karmaşık konuları kapsayan önemli bir psikolojik araştırma alanıdır. Testin içeriği, testin yapısı, testin uygulanması, testin yorumlanışı bu alanın belli başlı yönlerini oluşturur. Her bir alt başlık önemli yöntemsel ve davranışsal sorunları içerir. Psikologlar test konusunun kapsamı içine giren değişik konularda birbirleriyle her zaman aynı fikirde değillerdir. Bazı konularda anlaşırlar, bazılarında birbirlerine aykırı ifadelerde bulunurlar. Sayfa 45. Ali Güler Yüz'e zeka testi vererek onun Türk toplumu içinde genel zeka sıralamasında nerede yer aldığını bulabileceğimiz gibi kişilik testi, müzik testi, matematik testi ve benzeri vererek farklı bireysel özelliklerini de belirleyebiliriz. Gazetelerin magazin sayfalarında sık sık verilen iyi bir eş misiniz, romantik mi yoksa gerçekçi misiniz, kılıbık mısınız, ne kadar çapkın olduğunuzu öğrenin gibi testlerin bu bölümde sözünü ettiğimiz bilimsel testlerle hiçbir ilişkisi yoktur. Gazetelerde verilen testler okuyucuyu eğlendirmek ve merakını kamçılamak amacını güderler. Herhangi bir bilimsel değer taşımazlar. Yan başlık. Vaka tarihçesi yöntemi. Bireyin geçmişinde yer alan olayları betimsel bir biçimde yansıtan bireysel hikayeye vaka tarihçesi adı verilir. Vaka tarihçileri çoğunlukla geçmişteki olayların hatırlanıp söylenmesi yoluyla oluşturulur. Hatırlayan kişinin algısal sürecindeki öznellikler yeniden yapılaştırma süreci içinde etkilerini gösterir. Sayfa 46. Bu nedenle psikologlar vaka tarihçilerine olayın kendisinin değil hatırlandığı biçimde incelendiğini sürekli göz önünde tutarlar. Psikologlar bazı ender hallerde bireyi uzun bir zaman boyutu içinde gözleyerek günlük tutarlar. Fakat bu tür vaka tarihçileri azdır. Çoğunlukla hatırlama yoluyla yeniden yapılaştırmak türünden vaka tarihçileri kullanılır. Vaka tarihçesi yöntemi özellikle klinik psikoloji alanında kullanılır. Ali Güler Yüz'ün çocukluğu, delikanlılığı, gençlik çevrelerinde yer almış önemli olaylarla ilgili sorular sorarak onun vaka tarihçesini geliştirerek bugünkü davranışlarını anlamaya çalışırız. Böyle bir girişim daha önce de belirttiğimiz gibi klinik psikologlar tarafından kullanılır. Alt ana başlık 5. Psikoloji biliminin Türk toplumundaki yeri. Giriş. Psikoloji biliminin Türk toplumundaki yerini tartışmak iki düzeyde yapılabilir. 1. Psikoloji biliminin bugünün Türkiye'sindeki yeri. 2. Psikoloji biliminin Türk toplumunda alabileceği potansiyel yer. Günümüzde Türkiye üniversiteleri Orta Doğu ve Balkan ülkeleri içinde İsrail dışında en gelişmiş psikoloji bölümlerine sahiptir. Tanınmış Batı üniversitelerinde kendi konularında dünyaca bilinen bilim adamlarının rehberliğinde yetişmiş birçok Türk psikoloğu değişik Türk üniversitelerinde görev yapmaktadır. Bu bilim adamları zaman ve gayretlerinin büyük bir kısmını mezuniyet öncesi yani lisans düzeyi eğitim ve öğretime ve üniversitede yöneticilik yapmaya harcarlar. Üniversite yönetimini etkileyen ve hangi konularda ne kadar para ayrılacağına karar veren yöneticiler, ders vermenin ötesinde araştırma çabalarına pek zaman ve para ayıramazlar. Bu nedenle Türk psikologları ancak kısıtlı bir biçimde araştırma yapabilirler. Bazı bilim adamları kendi kişisel gayretleriyle koşulları zorlayarak araştırma ve yayın yapabilmekteyse de Türk psikolojisini modern toplumdaki yerine ulaştıracak bir etkiye sahip değildir. Bu nedenle bilimsel yönden iyi yetişmiş olmalarına rağmen Türk bilim adamlarının bu büyük bir çoğunluğu psikoloji biliminin Türk toplumuna yapabileceği katkıları gerçekleştirmekten uzaktır. Bu yüzden bu bölümü psikoloji biliminin toplumuna yapabileceği potansiyel